Ayrım 12. Din ve Siyaset Rıza Zelyut. Sayfa 121. Öykü. Bir dünya işi için bu fakıların, yani kadızadelilerin, şeyhlerinden olan Türk Ahmet'e başvuran bir kibar kişi demiş ki, peygamber döneminden sonra ortaya çıkan her şeyi yok etmek istiyorsanız, güzel şeyleri ve uygulamaları da yok etmeniz gerekir. Örneğin giydiğimiz şu gömlek ve don, peygamber zamanında yoktu, sonradan bulundu. Yani bidattır, bunları da kaldırmak gerekir mi? Türk Ahmet demiş ki, evet, bunları da yasaklarız. Halk peştemal koşansın, azar giysin yeter. Yakışık kullanmaya ne dersiniz? O da sonradan çıkmıştır. Onu da kaldırırız. Halk yemeği elleriyle yesin. Zifir değil ya, yemek insanın eline bulaşsa ne olur? Kibar adam şaşırmış, biraz da kızmış ve demiş ki, şimdi ey efendiler, şu alemi soyup götü çıplak çöl arabı giysisine sokmak istersiniz. Bu hiç olur mu? Bu konuşmayı dinleyenlerden birisi dayanamayıp Türk Ahmet'e sormuş. Peki sultanım, kaşıklar yasak olunca kaşık yapan bir alay kaşıkçı esnaf ne olacak? Türk Ahmet'te cevap hazır. Misvak ve tesbih yapıp onunla geçinsinler. Diğeri taarruzu sürdürüp demiş ki, misvak ve tesbih işini Kürtler ile Trakya Türklerine yaptırıyorsunuz. Siz o zaman yasağı yasaklamadan önce şu kaşıkçılara yeni bir sanat dalı bulun. Maanzade aktarıyor ki, bu kesimden dindar ve doğru diye ün kazanmış pek çok insan tanıdım. Ama bunlar hep iki yüzlü kişilerdi. Def için gam belasın, okuruz kat duasın. Dipnot kat kötüleme, çekiştirme, kınama sembolüyle anlatılabileceği gibi bunlar gizlilik perdesinin arkasına saklanarak her türlü yanlışı işlemekten çekinmezlerdi. Bu fakıların en tanınmışlarından birisi her halini peygamberin buyruğuna ve yaşayışına uydurmaya çalışıyor gibi görünür, bıyıklarını bile kırpardı. Şeriata uygun yaşadığını iddia eden bu fakının görünüşüne göre evlat olarak yetiştirdiği genç bir erkek hizmetçisi vardı. Bu oğlan giysisine ipekten bir uçkur yaptırmıştı. Adı geçen fakı bu oğlanı gece gündüz kullanırmış. Ama bir gün yine yanaşacakken ipek uçkuru görünce demiş ki, ''Şu uçkurundaki ipek kumaşı hemen at, çünkü vücuduma değiyor, günaha giriyorum.'' Bu dindar geçinen kişinin yaptığı bu pis iş gözüne günah olarak görünmüyor. Ama tütün ve kahve içmek, peygamber döneminde olmayan ipek kumaş giymek, bıyığını kırpmamak, sufilerin semağına katılmak en büyük suç, en büyük günah sayılıyor. Maanzade bu kadızadeli fakının dostu gibiymiş, bir gün ona sormuş. Sizler dünya zevkleriyle ilgili her türlü suçu gizlice işliyorsunuz. Ama gerçek dünyada önemsiz konularda bile çok tutucu davranıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Diğeri şu karşılığı vermiş. Beyim, sen çok ahmakmışsın. İnsan bir haram işlediği zaman o işin temelinde ya dünya malı kazanmak bulunmalı, ya da ruha haz veren veya bedene zevk veren bir durum olmalı. Böylece bu işi yapan kişinin günahkarlığı ileri sürülemez. Yoksa altın veya gümüş eşyayı kullanmakta, ipek giymekte, tütün içmekte, türkü söylemekte, benzeri şeylerde onların kendilerinden kaynaklanan bir tat yoktur. Akıllı insan odur ki böyle küçük lezzet parçalarını reddetmeli, hatta halkın önünde kesinlikle inkar etmeli ve böylece şu aptal halkı kendisine iyice inandırmalı ve bağlamalıdır. Bu işin iç yüzünü bilenler hem dünya işlerinde hem de canımızın çektiği işlerde birlikte olurlar ve bu nimetlerden yararlanırlar. Ayrıca insan bu yolla cahil kesimin dedikodusundan da kendisini korumuş ve kurtarmış olur. Merhum Şeyhülislam Yahya Efendi'den aktarılmıştır. Yahya Efendi hiçbir zaman bu iki yüzlülere önem vermezdi. Şeyhülislam olunca bazı yakın arkadaşlarına şöyle demişti. Bu iki yüzlülerin durumunu şimdi daha iyi görüyorum. Bunlar dinin buyruklarını yerine getirme ve yasaklarından kaçınma konusunda gayet iki yüzlü davranmışlardır. Bunlar ne kimseden korkar ne de utanırlar. İki yüzlülük Tanrı'ya eş koşmanın ilk basamağı olduğundan o kişiye zarar da verir. Ayrıca horladığım bu iki yüzlülerin bazı yüksek görevlere atandığı söyleniyor. Eğer bu kişileri bir yere atamak düşünülüyorsa, bu iki yüzlüler yerine oralara arif kişiler atanmalıdır. Devlet görevlerine atamada kişinin değeri demel alınmalı ve özellikle de fakılara olanak sağlanmamalıdır. Ayrıca bunlara fazla hürmetle gösterilip şımartılmamalıdır. Bu yakınlarda bu vadide yeni bir pehlivan türedi. Bu Vani Efendi adındaki kişi de kendisini doğruluk ve ibadet perdesiyle gizliyor. Bu kişi dünyacıl yararlar yani mal mülk uğruna Veziri Azam Köprülüzade Ahmet Paşa'yı iki yüzlülükle kandırdı. Kendisini bu vezir yoluyla padişaha da pazarladı. Padişahın verdiği mevkiye ve mala bir türlü doymadı. Hatta kendisinin koruyucusu olan Veziri Azam'ı bile eleştirmeye, kötülemeye başladı. Cenab-ı Allah dünya malı yemek için dini alet eden, dindarlığı ve doğruluğu mal kazanmak için tuzak olarak kullanan bu hayvanların şerrinden bizleri sonsuza dek korusun. Amin. Öykü. Bu Vani Efendi'ye yandaşlarından birisi sormuş. Dindarlıkta sizin eşiniz bulunmaz. Fakat dünya malı kazanmaya da çok gayret ediyor, çok önem veriyorsunuz. Ayrıca güzel cariyelere, değerli süs eşyalarına, incilere, mücevherlere, samur kürklere ve diğer mallara çok fazla ilginiz var. Bir din adamı olarak dünya malına bu düşkünlüğünüzün sebebini açıklar mısınız? Bu soruya Vani Efendi şu karşılığı vermiş. Be hey akılsız! Dünyanın kendisi olduğu haliyle kötü ve bayağı değildir. Herkesin arzusu Tanrı'nın nimetlerini ele geçirmektir. Bizim kötülediğimiz yön malın ele geçirilmesinin biçimi ve kullanma halidir. Bir kez malın elde edilmesinde ve yenilmesinde sen bana denk değilsin ve benim için örnek de oluşturamazsın. Bir lokmanın yenilmesi sana haramken ilim gücüm ve aklımı kullanmam nedeniyle bana helal olur. Bu açıklamadan yeterli sonucu çıkartamayan karşıdaki kişi durumun bir örnekle somutlaştırılmasını isteyince Vani Efendi demiş ki mesela yemek yerken et parçası dişlerinin arasına girse sen o parçayı zor yoluyla dışarı çıkartır yutarsın. İşte bu mekruhtur. O parça senin için mekruhtur. Ben ise o durumda o parçayı kibarca dilimle iterim ve kurtardıktan sonra yutarım. Bu durumda o parça helal olur. Bir örnek daha. Siz haram parayla mal alıp yersiniz, o haram olur. Ben ise malı din yoluyla kazanırım ve bana hepsi helal olur. Öykü. Sufiler yani tekke yandaşları bu hocaların saldırılarından perişan olmuşlardı. Bu olaylardan önce tarikat şeyhlerinden Gafurizade Mahmud Efendi, Cennet Efendi ve Erdebilizade Ahmet Efendi ve diğer kutlu birkaç kişi Hanifi Efendi'ye giderek bu aşırı tutucu iki yüzlülerden yakındı. Bunların suçlamalarından, gerek dille gerek elle yaptıkları saldırılardan, dine uymayan yakıştırmalarından şikayetçi olarak bu yobazların engellenmesini ve hatta dağıtılmalarını istediler. Dönemin bilginlerinden Mustafa Efendi, Minkarizade ve bunların benzeri bilginlerle de toplantıda bulunuyordu. Hanifi Efendi şöyle demiş. Kadızadeliler bu devlete dal yaprak salmış bir köklü ağaca benzer. Bir dalı bostancılar ocağına, bir dalı baltacılar ocağından uzanıp ta padişahımızın yüce sarayına, bir dalı da çarşı pazar esnafına uzanarak çok güç kazanmıştır. Dostluk ve yumuşaklıkla söz dinlemiyorlar. Bunları hangi yolla def ederim? Bu soru üzerine Mustafa Efendi, ''Ey azizler, bilirsiniz ki Tanrı dostlarının batın kılıcı denilen görünmez güçleri vardır.'' Dipnot, batın İslam felsefesinde iç yüz anlamına gelir ve zahirin yani dış yüzün şeklin karşıtıdır. Allah'ın 99 adından biridir. gizli cisim olarak görülmeyen, duygularla algılanamayan, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir. Akılların idrak edemeyeceği kadar yüce ve azabı gizli olan demektir. Yazarın notu. Onun intikamına bıraksanıza demiş. Bunun üzerine Gafuri Efendi başını kaldırıp demiş ki, ''Sultanım, biz isteriz ki bu iş zahir yoluyla çözülsün. Yok iş batın gücüne kalırsa Allah'ın gücünün ne yapacağı bilinmektedir.'' Bundan sonra Gafuri Efendi Fatiha okudu, kalkıp gittiler. Bir hafta sonra nef'i olayı gündeme geldi. Mustafa Efendi müfti de oldu. Daha sonra Mısır'a gönderildi. Orada demiş ki, bu şeyhler o gün batın kılıncını çok fazla uzattılar ve ucu bize dokundu. Bu takılmayla gülerlermiş. Dipnot Naima, Naima Tarihi Cilt 6. Naima anlatmayı sürdürüyor. Naima tarihinin 5. cildinde de Kadı Zadirilerle ilgili ayrıntılı ve ilginç bilgiler var. Bu bilgileri olduğu gibi aktarıyoruz. Kadızade yandaşlarından olup Ayasofya'da ders veren Üstüvani, Şam kentinden gelmiş bir Arap'tı. Birisini öldürmüş, kısas gereği öldürülmekten korktuğu için vatanını bırakıp kaçmış İstanbul'a gelmişti. Ayasofya'da direk yani sütun dibinde ders verdiği ve direğe dayanarak konuştuğu için kendisine Üstüvani lakabı takılmıştı. Bu kişi şeriatın biçimsel yönüne çok önem veriyor, gözü başka şey görmüyordu. Bu biçimci ve katı kuralcı adamın ünü kısa sürede artmıştı. Bu yüzden helvacılar, bostancılar ve Enderun'un okur yazar kesimi gibi saray görevlileri kendisinden ders almaya başlamışlardı. Bu yolla Gılman, Hassa ve Darüssaade ağalarını kendisine bağladı. Sarayın ileri gelen hizmet kesimi onun çevresinde kenetlendi. Padişah hocası olan Reyhan Ağa da bu Arap'tan fıkıh, Arapça, iyi okuma gibi dersler aldığından ona bağlanmış ve bu basit bilgileri kullanan Üstüvani hocayı da kendisi gibi bağnaz birisi yapmıştı. Reyhan Ağa Üstüvani'yi koruyor, ona her zaman yardım ediyordu. Saray içindeki bu tutum Üstüvani'nin ününün hızla yayılmasına, etkisinin de artmasına yol açtı. Bundan sonra Üstüvani has odaya bile alınmaya başlandı. Bu çok yüksek ayrıcalık onu büsbütün güçlendirdi. Gelenek ve yasalarda olmadığı halde has odada kürsü kurup burada saray kadınlarına ve padişaha ders verdi. Kendisine padişah şeyhi demeleri için yandaşlarına talimat verdi. Yandaşları onu İstanbul'un her yerinde padişah şeyhi olarak tanıtıp yeri göğü inlettiler. İstanbul'da bulunan tutucu şeyhler Üstüvani'nin çevresinde birleşerek güçlü bir mürit topluluğu oluşturdular. Bu çevreden olanlardan dünya malına tapması nedeniyle kimi zaman Veli Beş'e, kimi zaman Veli Ağa diye anılan Ocak Ağalarının müsteşarı ve Fatih Camii vaizi Şeyh Veli, Hurşit Çavuş'un oğlu olup daha sonra vaiz olan bu yüzden Çavuşzade diye anılan kişi, Köse Mehmet, Uşaki oğlu Macuncu Hamza, iç oğlanlar hocası Süleymaniye Camii vaizi Şeyh Osman, Erdebili Tekkesi Şeyhi Mehmet Efendi'nin oğlu Çelebi Şey, Orta Cami vaizi Hüseyin Efendi gibi kişilerin tümü Üstüvani ile işbirliğine girdiler. Bunlar vaazlarında evliya yolundan giden tekke kesimine atıp tutmaya, kötü ve incitici sözler söylemeye başladılar. Hatta daha da ileri giderek tarikat yolundakileri kafirlikle yani dinden sapmakla suçlamaya başladılar. Bu arada tekke şeyhlerinin yandaşı gibi görünen Kağıt Emini Hüseyin, Zahkirci Süleyman, Arap Abdurrahman ve bunlar gibi kavga kabartıcı bazı kişiler ise bu iki kesimi birbirine düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu ara bozucu kışkırtıcılar da dindar görünüyorlardı. Ama doğru söylemek gerekirse dinin kurallarını ve uygulamalarını doğru dürüst bilmiyorlardı. Bunlar tekkelerde konuşulanları aldıktan sonra buralardan çıkıp doğruca Üstüvani ve adamlarının yanına koşuyorlardı. Bu kışkırtıcılar Kadızadeli tutucuların toplantılarına da katılıyorlar, bunlara dost görünüyorlar, onların gittikleri ziyafetlere birlikte katılıyorlardı. Üstüvani ve takımından ayrılmayan bu kişiler, bunların tarikatçılar ve onun önderleri için söyledikleri kötü sözleri ve yaptıkları suçlamaları alır, hemen tekkelere koşar, oradakilere aktarırlardı. Bu kışkırtıcılar bununla da kalmaz, tekke yandaşlarını kızıştırır, onların hocalar için söylediklerini dinler, hemen bire bin katarak üstüvani tarafına yetiştirirlerdi. Böylece iki kesimi birbirinin kuyusunu kazacak duruma getirmişlerdi. Bir gün Uşakizade Fasih-i Çelebi ile Sultan Mehmet Camii'nde merhum Hurşit Çavuşoğlu'nun vaazını dinlemeye gittik. O dönemin Şeyhülislam'ı olan Yahya Efendi bir gazel yazmıştı. Çok ünlü olan bu gazelin çok ünlü olan bir beyti vardır ki o da şudur: "Mescitte riya pişeler etsin ko riyayı, meyhaneye gel ki ne riya var ne mürayı." Türkçesi, mescidi bırak orada iki yüzlülüğü sevenler birbirlerini çekiştirsin dursun. Sen meyhaneye gel, çünkü orada iki yüzlü de iki yüzlülük de bulunmaz. Çavuşoğlu kürsüden halka şunları söyledi: "Muhammed ümmetinden her kim bu beyti okursa kafir olur. Çünkü bu beyit çok açık bir kafir sözüdür." Vaizin bu sözünü duyunca hepimizin içini bir nefret dalgası kapladı. Bu pervasızlık, dönemin en büyük din yetkilisini dinsizlikle suçlamak ne demekti? Perişan olmuştuk. İşin asıl şaşılacak yanı ise Şeyhülislam Yahya Efendi'nin tutumudur. Yahya Efendi çok ünlü bir bilgin, çok akıllı bir kişi, gururlu, olgun, tahammüllü, devlet sahibi bir insandı. Böyle halkın içinde gösteriş yapan aldatıcıları cezalandırmaya tenezzül bile etmezdi. Onun bu tutumundan güç alan yobazlar da gerek sözde gerek elle olan saldırılarını arttırmışlardı. İsmet-i Efendi aslında Birgili Şeyh Mehmet Efendi'nin soyundandı. Bu kişi anlatırdı ki, "Bir gün Yahya Efendi bana fakıları gösterdi ve dostça şöyle seslendi: Ey İsmet-i, senin atan bu dünyaya öyle bir kötülük tohumu ekti ki, bak da gör." Birgili Mehmet'in görüşlerinden güç alan üstüvani ile yanındaki şeyhlerin birliktelikleri giderek arttı, güçleri büyüdü. Bunların ünü her yanı kapladı. Bostancı ocağı, harem ağaları ve diğer ocakların ağalarının çoğu bunlara kandılar ve güçlü biçimde bağlandılar. Bu kişiler tarikat yolundakilere sövmeye, gördükleri yerde onları dövmeye başladılar. Müfti yani Şeyhülislam Bahai Efendi ilkin tütünün helal olduğu yolunda fetva vermişti. Bunlar müftiye düşman oldular. Ona zarar vermek için sık sık gizli toplantılar yapıp konuştular. Bunlar koruyucuları eliyle sadrazamdan bir karar da aldılar. Temür Kapı yakınında bulunan Halvetiler tekkesini basacaklar, burada sema yapan sufileri dövüp dağıtacaklar ve onları doğru yola çekeceklerdi. Bu işi diğer tekkelerde de yapacaklardı. Bu tekkelerden birisi de Mısır'da Ömer Efendi'nin şeyh olduğu Ekmel tekkesiydi. Bunların bir gece burayı basacakları haber alınınca bu tekkenin müritlerinden olan Samsuncubaşı Ömer Ağa harekete geçti. Ömer Ağa o gece 15 kadar kılıçlı çuhadarıyla birlikte tekkeyi korumaya geldi. Hatta kendisi kürkünü çıkardı ve zikir yapanların halkasına katıldı. Bunu duyan Kadızadeli kabadayılar yüz geri ettiler, geri döndüler ve tekkeye gidemediler. Kul Ketüdağ'sı da Şeyh Ömer'e bağlıydı. Bu nedenle o tekke yandaşlarını koruyordu. Hatta sadrazamdan sufilerin törenlerine, zikirlerine, devranlarına kimse karışmasın diye bir de buyruk almıştı. Bu buyruk Birgili ve Kadızadeli taraftarı tutuculara verilince bunlar bir süre sustular. Daha sonra ocaktan kovulan Potur Hüseyin adlı kişinin evinde gizli gizli toplanmaya başladılar. Bunlar çalışmalarını inatla sürdürüp bir yolunu bularak Şeyhülislam Bahai Efendi'den raks ve devranın haram olduğunu ilişkin bir fetvayı, eski müftilerden Kemal Paşazade ve Ebu Suud Efendi'nin fetvaları doğrultusunda almayı başardılar. Bu karar ellerine geçince kışkırtma ve bozgunculuğa yeniden başladılar. Bunlar Üstüvani'nin başkanlığında toplanarak ilkin Sivasi Efendi tarikatından halveti olan Şeyh Abdülkerim Çelebi'ye Üstüvani'nin ağzından mektup yolladılar. Mektubun içeriği şöyleydi. Sen raks ve devran ettiğin için yasaklanman zorunlu duruma gelmiştir. Tekkeni basıp seni ve arkadaşlarını katlederiz. Tekkenin temelini birkaç arşın kazıp toprağını denize dökeriz. Zaten o tekkenin yıkımında bu ölçüde özen gösterilmezse orada namaz kılmak dine uygun düşmez. Abdülkerim Çelebi bu tehdit mektubunu alınca götürüp Şeyhülislam'a verdi. Bunu öğrenen Şeyhülislam öfkelendi. Bir kağıt yazıp adamına verdi ve hemen Üstüvani'ye yolladı. Kağıtta şunlar yazılmıştı. Sen ki Üstüvani'sin, bu pusula eline geçince hemen gelesin. Eğer sözümü dinlemezsen zararını görmekten kurtulamazsın. Üstüvani Şeyhülislam'dan gelen bu yazıyı alınca çok korktu. Pusulayı getiren görevliye dedi ki, sen git. Biz kendimiz kendilerinin ayak topraklarına varırız. Üstüvani adamı böyle savdıktan sonra hemen Veziri Azam'ın yanına koştu. Veziri Azam'dan müftinin kendisini bağışlaması için aracılık yapmasını rica etti. Vezir de saray halkının hatırı için Reisül Küttab'ı Şeyhülislam'a yolladı. Reisül Küttab gidip Şeyhülislam'a vezirin selamını söyledi ve onun hatırımız için Üstüvani'yi affetsinler dediğini iletti. Bunun üzerine Şeyhülislam öfkeyle Reisül Küttab'a şunları söyledi. ''Bana bak efendi, bu yüce devlette rüşvet aldı başını gidiyor, yüce görevler açık arttırmayla satılıyor.'' Bunca çirkin işlerin ve günahların işlendiği kulağıma gelirken bütün fitneleri çıkartan asılacak kişilerin korunması da nereden çıkıyor? Bu sufilerin devranı ve hocaların da onlara karşı çıkması çok eskiden beri süren bir hikayedir. Ben de eskilere uyup işin özüne bakmadan biçimsel yönden değerlendirmiş ve raksın haram olduğuna ilişkin fetva vermiştim. Ama biz şimdi neredeyiz? Bizden önce nice büyük padişahlar, nice devlet sahibi ulu vezirler, ilim ve hüküm sahibi birçok Şeyhülislam geldi geçti. Eğer ilk fetvalar devleti korumak ve şeriatın kurallarına uymak için verilmiş olsaydı, bizden önce de uygulanması gerekirdi. O eski fetvaların bilinmesine karşın bundan önce kimse sufileri engellemeye, dövmeye, öldürmeye kalkışmadı. 10 yaşında bulunan temiz yaratılışlı masum padişahımızı bir bölük fitneci kuşatmış. Bu kişilere uyarak sultanımızı sufilerin bedduasına uğratmak neden önem kazandı? Mutlaka o Üstüvani'ye gereken ceza verilmeli ve sakalı da tıraş edilmelidir. Müfti bundan sonra Üstüvani'nin Halveti Şeyhine yolladığı tehdit mektubunu çıkartıp reise verdi. Reis efendi müftiden özür diledi ve aslında kendisiyle aynı düşüncede olduğunu söyledi. Bundan sonra durumu İstanbul başyargıcı olan Esat Çelebi'ye ilettiler. Ondan Kadızadeli şeyhleri çağırmasını, bunların sıkı biçimde uyarılarak camilerde ve başka yerlerde sufiler hakkında kötü söz söylememelerini, raks ve devranla ilgili olumsuz görüş belirtmemelerini istemesini talep ettiler. Bu istek yinelenince İstanbul Kadısı harekete geçip bu Kadızadelileri getirtti ve onları sıkı sıkı uyararak bir daha sufiler hakkında olumsuz şeyler söylememelerini istedi. Bu çok sıkı uyarıdan sonra diğerleri dillerini tuttular ama Deli Şeyh saraydaki ocak ağalarından güç aldığından yine sufilere verip veriştirdi. Dedi ki, ''Raksla zikredenler ve kelime-i şehadeti makama göre söyleyenler kafirdir.'' Bu kişi eleştiri ve kötülemelerini giderek dinsizlik suçlamasına dönüştürdü. Bu sırada Sultan Mehmet Camii'nde vaaz veren Zakirzade isimli bir bilgin bu saldırganlara meydan okudu. Üsküdarlı Mahmut Efendi'nin yetiştirmesi olan Zakirzade kürsüden şöyle seslendi. ''Şurada Çavuşoğlu denilen bir küsta adam ortaya çıkmış.'' Bu küstah saçma sapan sözler etmiş. Dinin saygın büyükleri olan kendi halindeki insanları, bu devran yoluyla insanları eğitenleri, onlara Allah adını andıranları kafirlikle suçluyor. Halbuki onların yaptıkları tarikat yolunun kuralları olarak önerilen ve eskiden beri bilinen şeylerdir. Tevhid çeken Allah'ı anan bu sufilere haksız diyenlerin asıl kendileri kafirdir. Onun bu meydan okumasından sonra tutucular seslerini biraz kesmek zorunda kaldılar. Bu sırada halkın inancına ve doğruluğuna güvendiği Şeyh Erdebilizade haçtan dönmüştü. Bu şeyh Kadızadelilere katılan damadını çağırıp azarladı ve ona şöyle dedi: "Sufilerin devranı hakkında sözü olan gelsin bana söylesin de cevabını alsın. Bu konuda kendimi sorumlu görüyorum." Bu sözler Kadızadelilerin kulaklarına gidince çekindiler. Üstüvaniye durumu haber verdiler. Üstüvaninin bu tartışmaya girmesi mümkün değildi. Onun için Erdebilizade'ye haber yollayıp dedi ki: "Siz aziz bir kişisiniz. Bizim size asla sözümüz yoktur. Sözümüz halden bilmez boş insanlaradır." Güçlüler karşısında eğilen Kadızadeliler iki yüzlü davranışlarını sürdürdüler ve Köprülü Mehmet Paşa'nın veziri azam oluşuna kadar saldırganlıklarını bırakmadılar. Dipnot Naima, Naima Tarihi Cilt 5, Matbaa-i Amire, İstanbul 1861, sayfa 54-58. Günümüz Türkiye'sinde ortaya çıkan İslamcı hareketlerin Kadızadeli hareketlerine çok benzediği ileride görülecektir. 12. ayrımın sonu. Sayfa 130.